Ayrım 15.
İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyerek, astarları kalın atlastan yataklara yaslanıp, altın ve cevahirle işlenmiş tahtlar üzerinde, yanlarında gümüşten kaplar, billur kupalarla gümüşten bilezikler takılmış olarak, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar akan cennette, her türlü meyve, et, yiyecek bolluğu içinde bir sonsuz yaşam vaat edilmektedir. İnsanın ikinci temel ihtiyacı olan cinsellik konusu da çok çarpıcı biçimde işlenmiştir. Cennettekiler hitap genellikle erkeklere olduğu için burada da onlar kastedilmektedir. İri gözlü hurilerle evlendirilmiştir. Daha önce ne insan ne de cinin dokunmadığı, bakışlarını yalnızca eşlerine diken dilberler, yeniden inşa edilerek bakire yapılan kadınlar, göğüsleri yeni tomurcuklanmış yaşıt kızlar, kendilerine ait sedefle saklı inci gibi civanlar dolaşmaktadır çevrelerinde. Bu tasvirler Allah'ın emri olduğu için dünya yaşamında kendini sıkıntıya sokarak nefsani isteklerini frenlemeye çalışan fakat şehvete düşkün olan cahiliye dönemi erkeği için son derece cazip ve teşvik edici motifler taşımaktadır. Yoksa Kur'an'ın kendi koyduğu ahlaki sınırları sadece dünya hayatı için geçerli sayıp, ahiret yaşamında insanı nefsani ve bazı yönleriyle de gayri ahlaki bir yaşama teşvik etmesi gibi bir paradoksla karşılaşılır ki Allah'ın sözü olan bir kitapta bu düşünülemez. Ancak bu ödülden güç alan dünya insanının dine daha sıkı sarılması mümkün olmuş, zorlanarak da olsa İslam ahlakını yaşamaya çalışmak, bu değerlerin yaşama geçmesi ve gelecek kuşaklara nakli bakımından önem taşımıştır. Dolayısıyla İslam Allah korkusunu sürekli yineleyerek, kıyamet ve cehennem konusunda toplumu uyararak ve nihayet cennette sonsuz bir huzur ve ihtişamı vaat ederek ahlaklı bir toplumun yaratılmasına çalışmıştır. Bu ceza ve ödüllere inanmak ise imanın gereği olduğu için ahlak inançla bütünleşmiş ve toplumun değer yargılarında olumlu değişiklikler ortaya çıkmıştır. Allah'ın her şeyi gören ve bilen oluşu ise insana kaçacak delik bırakmamış, gönlünü tam olarak denetleyemese de davranışlarını denetim altına almaya zorlamış, gönlündeki çarpık arzular için ise Allah'ın bağışlayıcılığına sığınmayı denemiştir. Bu inanca dayalı ahlak anlayışının insanlık tarihi içinde önemli bir yer tuttuğu inkar edilemez. İnsan topluluklarının evrimi içinde gerekli ve yararlı bir rol oynadığı da açıktır. Ancak günümüzün düşünen, sorgulayan, akli deliller arayan, sebep-sonuç ilişkileri içinde olaylara yaklaşan ve dogmaların dışına çıkmış insanı için inanca dayalı ahlakın eski etkileyiciliğini yitirdiği açıktır. Çağdaş insan inanca dayalı tüm ahlaki öğretilerden yararlanmış, ancak onları aşan, zaman zaman da sorgulayan yeni bir ahlak anlayışına yönelmiştir. Bu anlayış büyük ölçüde endüksiyona, tüme varım dayalı, kişisel ya da toplumsal deneyimlerden çıkarılan sonuçlarla genişleyen yeni bir ahlaki yaklaşımdır. Çağdaş ahlak anlayışı. Çağdaşlık, çağa uygunluk anlamına gelen ve bir olguyu ifadelendiren kavramdır. Dolayısıyla çağdaş olanın mutlaka en iyi ve en doğru olması gerekmez. Diğer bir deyişle, çağdaş olan değer ya da kavram, o çağda yaşayan toplumun beklentilerine ve değer yargılarına uyum sağlayan anlamına da gelir. Bu tanımdan hareketle çağdaş ahlak anlayışını da olumlu ve olumsuz yönleriyle değerlendirmek mümkündür. Çağdaş ahlakın 20. yüzyıldaki sembolleri özgürlük, eşitlik, insan hakları kavramları ile bağlantılı olarak ele alınabileceği gibi fırsatçılık, bencillik, madde tutkunluğu gibi motivasyonu ekonomik sistemden alan değer yargıları ile de ifade edilebilir. Bu bakımdan çağdaş ahlakı olumlu ve olumsuz yönleriyle incelemeye almak ve inanca dayalı ahlak anlayışları ile iki aşamada kıyaslamak gerekir. Çağdaş ahlak ve insan hakları. İnsanlık köleci toplum düzeninden günümüze kadar geçen süre içinde insanın insan olmak özelliğinden dolayı sahip olduğu temel haklara kavuşması için zorlu bir mücadele vermiştir. Yaşamakta olduğumuz çağ, hiç şüphe yoktur ki insanlık tarihine insan hakları çağı olarak geçecektir. Bu zorlu bir mücadeledir ve henüz tamamlanmış da değildir. Ancak bu mücadele son derece meşru bir dayanağa sahiptir. Bu dayanak insanın doğuştan var olan temel hak ve özgürlüklerine, yaşamı süresince de sahip olma talebidir. İnsan olma onuruna sahip çıkmak, insanın doğuştan sahip olduğu hak ve özgürlükleri ayrımcılık gözetmeksizin kullanmasına imkan tanımak ve her türlü eşitsizliğe set çekmek, yüzyıllardır süregelen gelenekleri, zihinsel şartlanmaları, ayrımcı telakkileri yıkarak yol almak, insanlık tarihinde uzun ama şerefli bir mücadeleyi gerekli kılmaktadır. İnsan hakları şuurunun oluşmadığı bir toplumda ahlakın gelişmesi düşünülemez. Zira ahlaklı olmanın birinci adımı zararsızlığı öğrenmek, ikinci adımı ise yararlı hizmette rol almaktadır. Yine ahlakın bireysel ve toplumsal hedefi iki kelimeye indirgendiğinde huzur ve adalettir. O halde insan haklarının yerleşmediği, ayrımcılığın, eşitsizliğin sürdüğü toplumlarda bu amaçlara ulaşmak mümkün olamayacaktır. Zira insan hakları dünyada özgürlük, adalet ve barışın en etkin güvencesidir. Dünyamız insan haklarının tanınmamasının ve hor görülmesinin insanlık vicdanını yaralayan barbarca eylemlere yol açtığını, korkudan ve yoksulluktan kurtulmuş insanların söz ve inanç özgürlüğüne sahip olacakları bir dünyanın herkesin en yüksek amacı olduğunu idrak etmiş bulunmaktadır. İnsan haklarının en önemli ölçüleri arasında insanların özgür, onur ve haklar bakımından eşit olarak doğdukları, birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranmaları, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi başka bir ayrım gözetilmeksizin bütün hak ve özgürlüklerden yararlanabilmeleri, ayrım görmemeleri, kölelik veya kulluk altında bulundurulamayacakları, işkenceye tabi tutulamayacakları, yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği haklarına sahip bulundukları, yasalar önünde eşit oldukları, düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahip oldukları, din veya inancını değiştirme özgürlüğüne sahip bulundukları yer alır. Bu hakların tüm insanlara tanınmış olması en önemli ahlaki ilki olan adalet ilkesinin gerçekleşmesi bakımından önemlidir. Eşitlik ve özgürlüğün giderek genişleyen bir yelpaze içindeki bu yorumunu hiçbir dinde bulmak mümkün değildir. Zira dinler söz konusu eşitliği kendilerine inananlar için geçerli saymışlar, inanmayanların kardeşliği ya da inananlarla temel hak ve özgürlükler bakımından eşitliği konusunda daha dar kapsamlı yorumları benimsemişlerdir. Örnek verilecek olursa, Tevrat'ta inananların birbirleriyle yardımlaşmaları, faiz almamaları emredilmekte. Fakat aynı ilkeler inanmayanlara teşmil edilmemektedir. Benzer özellikleri İslam'da da görmek mümkündür. Kardeşlik, Müslüman kardeşliği esasına dayalı olup, inanmayanlar veya farklı dine inananlarla kardeşlik bir yana dostluk dahi yasaklanmaktadır. Müminlerin inananları bırakıp kafirleri, Yahudileri ve Hristiyanları imana karşı küfrü seviyorlarsa babalar ve kardeşlerini dahi dost edinmeleri yasaklanmıştır. Bu ayetlerden de açıkça görüldüğü gibi İslamiyet'te inanç birliğine dayalı bir kardeşlik anlayışı esastır. Bütün dinler birer inanç sistemi getirmişlerdir. Bu inancın yerleşmesi için de büyük mücadeleler yaşanmıştır. Bu mücadeleler inançsızlara ve farklı dinlere inananlara karşı sürdürülmüştür. Bu nedenle dinlerin kendi varlık sebeplerine karşı çıkarak din ve inanç konusunda herhangi bir ayrımcılığa gitmemeleri elbet ki beklenemez. Ancak çağdaş dünya bireyin vicdanına verdiği önem ve özgürlüğe olan saygısı nedeniyle din ve inanç konusunda hiçbir kimse ya da topluluğa baskı yapılmaması kararını almış ve herkesi inancında tamamen özgür bırakmıştır. İnanç özgürlüğünü sindirebilen ve bireyin en temel hak ve özgürlüğü olarak kabul edebilenlerin farklı inanca sahip oldukları için birbirlerine düşmanca hisler beslemesi pek anlamlı olmayacaktır. Dolayısıyla dünya inanç farklılıklarına rağmen insan olarak paylaşılan kader ortaklığının yarattığı kardeşlik duygularına insan hakları yolu ile kapı açmaya hazırlanmaktadır. İnançlar konusundaki özgürlük ve oluşan karşılıklı saygı daha huzurlu bir dünyaya adım atılmasını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca kimsenin kendi inancını ikiyüzlülük ya da yalanla gizlemesine ihtiyaç kalmamakta, adil ve dürüst, dolayısıyla ahlakın hedeflerine ulaşmış bir topluma doğru yürüyüş kolaylaşmaktadır. Çağdaş dünyanın temel insan hakları içinde yer alan bir diğer ilkesi ise cinsiyet ayrımcılığının kaldırılmasıdır. Bu ayrımcılık tüm dinler için geçerlidir. dinlerin toplumun kültür değerleri üzerindeki etkileri, günümüz dünyasında kadın erkek eşitsizliğini değiştirilmesi zor bir değer hükmü olarak zihinlere kazımıştır. Yasalar önünde sağlanmaya çalışılan eşitliğin sosyal yaşamda geçerli olmayışı toplumun örfleriyle yakından ilgilidir. Bu eşitsizlik şüphesiz ki ahlakın temel kuralı olan adil olmakla çatışmaktadır. Kadına önceden biçilmiş olan ve onun korunması olarak yorumlanan sosyal statü aslında onun kendi hakkında karar alması ve yaşamını kendi iradesiyle yönlendirmesinin en büyük engelini oluşturmaktadır. İslam'da kadın ne yaratılışta ne aile yaşamında ne de kanunlar önünde erkekle eşit değildir. Yaratılışta eşit değildir çünkü erkekler kadınların üzerine yöneticidirler ve üstün kılınmışlardır. Hakları bir derece daha fazladır. Aile yaşamında erkekle hiçbir konuda eşitlikleri yoktur. Çünkü kadınlar erkeklerin diledikleri gibi girebildikleri tarlalarıdır. Dörde kadar kadınla evlenmeye izin verilmiş fakat bunlar arasında adaleti sağlama şartı yine de erkeğin takdirine bırakılmıştır. Boşanma konusunda kadının söz hakkı yoktur. Erkeğin takdirine göre dik kafalılık ya da şirretlik ettiğinde dövülmesi ilahi bir emirdir. Kadınları ücret karşılığı almak, yararlarından süre karşılığı ücretlerini vermek şartıyla erkeğe hak olarak tanınmıştır. Kadının hukuk önünde erkekle eşit olmadığı yukarıdaki açıklamalarla da görülmekte, ayrıca mirastan da kadın erkeğin yarısı kadar pay almaktadır. Dolayısıyla cinsiyet ayrımcılığı bakımından çağdaş ahlak anlayışı, inanca dayalı ahlak anlayışının dar sınırlarını aşarak insana daha yaraşan bir zemine oturmuş bulunmaktadır. İnsanların onur ve haklar bakımından eşit doğması, insan haklarının temel bir kriteridir. Zira insanların doğarken bazı özel haklara sahip kılınarak yaratıldıkları kabul edildiğinde, bu hakların kimlerde olup olmadığını belirlemek mümkün olamayacağı gibi, hak eşitliğini sağlamak da tanrısal iradeye karşı gelmek şeklinde yorumlanacaktır. Bu konuyu bir örnekle açıklayalım. Kur'an doğuştan bir eşitliği kabul etmemekte ve bunu Allah'ın insanları imtihanı için bir vesile saymaktadır. İnsanların sahip olduğu nimetlerden dolayı sınanmaları ise Allah'ın doğadaki yasası olarak yorumlanmaktadır. Dolayısıyla Allah'ın insanların geçimliklerini taksim etmesi ve kimin ötekine derecelerle üstün kılması hem sınanmaları için hem de bu üstünlükten yararlanarak birinin diğerine iş gördürebilmesi içindir. Bu ilkelerin günümüz toplumunda uygulanmaları halinde sosyal sınıf farklarının tanrısal yazgı olduğunu kabul etmek ve sosyal tabakalar arasındaki dengesizliği gidermeyi Tanrı'nın iradesine karşı gelmek olarak kabul etmek gerekecektir. Nitekim bu ayetlerin açıklanmasında da aynı bakış açısından hareket edildiği ortadadır. Süleyman Ateş, sosyal tabakaların toplum yapısının temel taşları olduğunu ifade ederek ayeti şöyle yorumlamaktadır. Bunlar birbirine lazımdır. Toplumda başkan, yönetici, memur olduğu gibi esnaf, işçi de lazımdır. Memurların ve işçilerin de çeşitleri vardır. Eğer insanlar birbirine muhtaç olmasalar çalışmazlar. Yönetici memura, işçiye, işçi işverene, fabrikatöre, işveren işçiye, zengin fakire, fakir de zengine muhtaçtır. Memurun ihtiyacı olmasa ne diye çalışsın? İşverenin işçiye ihtiyacı olmasa niçin ona para versin? İşte Yüce Allah toplumun sosyal tabakaları arasındaki farkların hikmetini böyle belirtiyor. Bu koşullarda kimin işçi, memur ya da işveren olacağına Allah karar vermekte ve bunu sosyal yaşamın düzgünce yürümesi için yapmaktadır. Daha az geçimlik verdiğini ise daha çok verdiğinin yanında çalışmaya sevk ederek sınamakta, kimini amir, kimini memur kılarak hayatı dengelemektedir. Günümüzün çalışma koşulları dikkate alındığında asgari ücretle yaşam savaşı veren ya da işsizlik nedeniyle aç yaşayan insanların bunun Tanrı'nın takdiri olduğunu düşünüp insanca yaşamak için sosyal mücadeleye başvurmaktan kaçınmaları mı gerekmektedir? Ya da gelir dağılımında büyüyen uçurumlardan Tanrı mı sorumludur? Elbette değildir. O zaman söz konusu ayetlerin yorumundan hareketle günümüzde karmaşık ilişkilerin bir sonucu olarak ortaya çıkan sosyal sorunları çözümlemenin mümkün olamayacağı ortaya çıkmaktadır. İnsanları doğuştan farklı kabul etmenin ise sorunları daha da çözülemez kılacağı, geçimlikleri fazla olanların tahakkümünü daha da artıracağı bellidir. Bu koşullarda insan hakları evrensel bildirgesinin ilk maddesinin adil bir yaşama ulaşmak için çağdaş dünyanın ihtiyaçlarına daha iyi cevap vereceği açıktır. İnsan haklarının vazgeçilmez bir parçası olan özgürlük ise çağdaş dünyanın henüz tam olarak yaşama geçirebildiği bir hak değildir. Özgürlük mücadeleleri insanlık tarihinde çok uzun bir dönemi kapsamaktadır. Özgürlüğün ilk ve en önemli koşulu insanın düşüncesini esaret altına alan kalıplardan kurtulmasıdır. Her şeyi tartışabilmek, korkusuzca sorgulayabilmek, gerektiğinde karşı çıkabilmek ve nihayet kendi aklının emeği olan bir düşünce sentezine ulaşabilmek hiç de kolay olmamaktadır. Ancak sınırsız ve koşulsuz düşünceyi suç ya da günah sayan ideolojilerin yarattığı baskıdan kendini sıyırabilen zihinler, kendi malları olan ve tüm varlıkları ile sahiplenebildikleri fikirlere ulaşabilmektedirler. Bu neden önemlidir? İnsanın kendi emeğiyle ulaştığı düşünce sentezlerinde dürüstlük ve içtenlik hakimdir. Tanrı merkezli sisteme eşlik eden korkular ise kaypak ve ikiyüzlü bir yaşama kapıyı aralar. Aklın son derece özgür olan çalışma sistemi, dogmalara bürünmüş düşünce sistemleri içinde doğruyu ararken bocalar, mantık çarpıtmaları ile gerçekleri karartır ve yapay kanıtları gerçekmiş gibi sahiplenerek kendine karşı bile dürüst olmaktan korkarak yol alır. Özgür düşünce insanın zihinsel ve ahlaksal gelişimi için olduğu kadar toplumun yeniliklerle kucaklaşması bakımından da çok önemlidir. Dinler ise kendi çizdikleri inanç çerçevesinin tartışılmasına asla izin vermeyen, bunu tartışmaya girişeni ise azapla tehdit ederek dinin koruyucu alanı dışına iten inanç sistemleridir. Bu nedenle dini hükümleri tartışmaya açmak ya da yenileştirmeye tabi tutmak kesinlikle mümkün değildir. Çağdaş dünyada özgürlük, eşitlik ve insan hakları ahlakın evrensel ilkeleri olarak kabul edilmekte ve inanca dayalı ahlak anlayışlarının sınırı genişleterek daha adil ve dürüst bir yaşama kapı açmaktadırlar. Çağdaş ahlak ve cinsellik. Çağdaş ahlakın belki de en dikkat çekici ve eleştiriye açık yönü cinsel ahlakta yaşanan yozlaşmadır. Ancak cinsel ahlakı genel ahlakla özdeş olarak görmek son derece yanlıştır. Dolayısıyla cinsel ahlakta yaşanan yozlaşmaya bakarak çağdaş ahlakın yozlaştığını iddia etmek kısır bir bakış açısı olmaktadır. Cinsel ahlakla ilgili yorumlar bireyin kendi bedeni üzerindeki tasarruf hakkının kullanımına üst kurumların müdahalesindeki toplumsal tercihlerden kaynaklanmaktadır.